Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için?
Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay.
Merhaba, iyi akşamlar. Ben Burçin Altınsay.
İyi akşamlar. Ben Asu Aksoy. Bu akşam Oksijen Gazetesi'nin geçen 12 Nisan sayısında bir kapak haberi vardı. Çok dehşetli bir fotoğraf eşliğinde. Marmaris'in Kızılbük koyundaki devasa inşaatın tam şey, denizin kıyısında böyle kaç tane blok, 7, 8, 10, şimdi hatırlamıyorum sayısını. Bu hala inşaat halindeki bir proje. Bununla ilgili çok kapsamlı bir haber yayınlandı. Haberi yazan Ali Boratav'dı. Uzun zamandır devam eden bu projeyi Ali Boratav çok güzel anlattı bu yazısında. Biz de bu akşam Ali Boratav'ı davet edelim ve bu projeyi, bu Kızılbük koyunda devam eden bu inşaat projesi, bu alandaki bütün koruma mevzuatına işte plan rağmen nasıl oluyor da devam edebiliyor, bunu konuşalım ve kıyılarımız dolayısıyla bu örnekten de yola çıkarak aslında Türkiye'nin, Ege'nin, Akdeniz'in korumaya çalışılan kıyılarını ne tür tehditler, tehlikeler bekliyor? Biraz böyle oraya doğru gelelim istiyoruz bu akşam. Dediğim gibi bu yazıda fotoğraflar var, çeşitli analizler var. Burası bir böyle bir Ege koyunun deniz kıyısı ve yamaçlarına inşa edilen neredeyse 10 kat yüksekliğine varan dev bloklardan oluşuyor. Ali Boratav şöyle tarif etmiş yazısında: Marmaris Limanı'nın tam çıkışındaki Kızılbük'te yıllardır süren bir inşaat var. 260 villa, toplam 1323 devre mülk konutu, yani hafta olarak 70 bin satılık devre, yanında 206 odalı bir otel ve deniz manzaralı bir AVM, işte wellness, kaplıca park, kadınlar plajı, su sporları, macera alanı falan oluşan Sinpaş Kızılbük Termal Wellness Resort projesi. Ve burası tamamlandığında buradaki nüfus neredeyse hemen yanı başındaki İçmeler Mahallesi kadar bir nüfus olacak. Yoğun bir yaşam olacak, işte arabalar girecek çıkacak falan. Ve burası bir aslında milli park alanı, bunu da hemen söyleyelim. Bu proje yeni bir proje değil aslında. 1987 yılında ilk yapı ruhsatını almış ama o zamanki büyüklüğü sadece 46, yani sadece diyorum ama 46 bin metrekare. Bugün geldiği büyüklük ise 280 bin metrekare gibi bir büyüklüğe gelmiş. Ve o dönem başvurduğunda, 87'de imar için başvurulduğunda Akdeniz Ege kıyılarında hiçbir şekilde mümkün olmayan bir imar izni verilmiş. Bunun sonucunda da bugün işte kat sayıları 7'den bugün 10 kata çıkmış bir dev projeden bahsediyoruz. Demin dediğim gibi burası Milli Park, burası Kıyı Kanunu tarafından aslında koruma altında, yani kamuya açık bir kıyıdan bahsediyoruz. Ama işte bu proje devam ediyor. Yakında bitecek gibi de görüyor. %80'i tamamlanmış görünüyor. Belediye yönetimleri yakın zamanda değişti. Dolayısıyla yeni yönetimleri bekleyen böyle bir büyük bir şey var. Kucaklarına düşmüş bir proje var. Şimdi hemen Ali Boratav'ı da tanıtalım. Evet, hoş geldiniz Ali Bey.
Hoş geldiniz.
Merhaba.
Ali Bey.
Ben
Merhaba. Tanıtayım. Evet, Ali Boratav gazeteci ama geçmişinde siyasal bilgiler, ekonomi, sosyoloji, tarih gibi farklı disiplinlerde geçirdiği vakitler var. Denizler, denizcilik ve kıyılar üzerine düzenli yazılar yazıyor, haberler yapıyor. Mavi Yolculuk Rehberi, Gökova'dan Kekova'ya, Türkiye Kıyıları ve 12 Adalar isimli bir 540 koy ve mola noktası alt başlığıyla bir kitabı var. 2019 yılında yayınlanmış. Bu başlıkla birlikte sürekli güncellediği web sitesi var ve kıyıda olup bitenleri yakından izliyor, takip ediyor ve bunları haberleştiriyor. Evet, tekrar hoş geldiniz. Asu da söyledi girişte. Çevre Şehircilik Bakanlığı'na göre burası Kızılbük, Marmaris Kızılbük Resort Otel ve Devremük projesi aslında bir arazi niteliğinde bir arsa da yer alıyor diyor. Ve burada bir sorun yok diyor. Ama Milli Park sınırları içinde siz bu durumu nasıl yorumluyorsunuz? Bu bölgenin koruma kalkanları var mı? Veya bunlar neler, nasıl bunlar burada yok sayılıyor? Bunları belki söyleyerek girebiliriz, sonra projeye geçeriz.
Evet.
Merhabalar tüm dinleyicilere. Teşekkür ediyorum nazik davetiniz için. Doğrusu şöyle bir mesele var. Eğer kılıfına uydurursanız her şey hukuki. Yani Türkiye'de yasalar neredeyse projelere göre düzenlenir hale geldi. Dolayısıyla Marmaris Kızılbük'teki Sinpaş'ın bugünkü konumuna baktığınızda her şey yasal. Problemli noktalar yok mu? Tabii ki var. Yani birincisi burası Çevre Bakanlığı yeni bir takım düzenlemeler yapıp Milli Park alanı dışına özel olarak bu bölgeyi çıkarttıysa bunu bilmiyorum. Onu da Çevre Bakanlığı yapamaz. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yapıyor olması lazım. Fakat bizim böyle bir bilgimiz yok. Bizim bilgimiz hala Milli Park sınırları içinde. Korkunç 2021 Marmaris orman yangınına rağmen hala orman sınırı içinde ve burada çok hassas yapılaşma sınırları ve mevzuatı söz konusu. Verilen tüm izinlere rağmen. Ama Kızılbük, Simpaş ve benzeri pek çok örnekte gördüğümüz üzere bu hassasiyet göz önünde bulundurulmadan kıyılarımızda çok ciddi bir yapılaşma baskısı yaşanıyor. Meselenin özüne bakacak olursak sorun şu. 1987 yılında Türkiye Akdeniz ülkelerinin arasında görülmedik ölçüde mavi yeşil kıyılarımızda bir koruma kalkanı oluşturdu. Bunun adı Özel Çevre Koruma Bölgeleri. ÖÇKB'nin bir özel yönetimi oluşturuldu. Bu yönetim yıllarca kıyılarda tek bir çivi çakılmasına izin vermedi. Ve bizim kıyılarımız orman yangınları haricinde yemyeşil kaldı. Denizlerimiz tertemiz kaldı. Bugün dört bir yandan özel çevre koruma bölgesi sistemi alt üst ediliyor. Bu alt üst edilme işlemi ÖÇKB yönetiminin lağvedilmesiyle başladı. Yanlış hatırlamıyorsam 2016 yılında. Ve aradan geçen 8 yıl içinde çok ciddi değişimler yaşandı. İsme özel ihaleler çok konuşulan bir başlıktır ya. Burada da projeye göre adeta yasal düzenlemeler yapılır hale geldi. Tabii ki bu vatandaşın iki katlı evi için değil. Bu tür büyük projeler için. Sonuçta da her şey yapılabilir bir noktaya gelmiş durumdayız. Bunun sonucu Türkiye'nin son kıyılarındaki son yeşil kale olan Muğla kıyılarının alt üst edilmesi olacak gibi gözüküyor. Zaten felaket orman yangınları yaşandı ve bu kıyıların yeşil dokusu çok ciddi hasar gördü. Bir de kıyılarda betonarme yapılarının geometrik artışı ile karşılaştığımızı düşünecek olursanız ciddi bir problemle yüz yüze olduğumuz ortaya çıkıyor.
Burada şey
Muğla'nın
değil
yani.
mi yani, büyük, bir de ölçü çok büyük.
Evet.
Ve dolayısıyla buraya taşıyacağı, getireceği insan sayısı, bu insanların yani sadece binaların ötesinde burayı kullanırken buraya getirecekleri ek problemler, burada doğa, deniz, ekolojik hayat, işte yollar, ne bileyim çöpleri, onların denize girip çıkmaları bile aslında bayağı bir etki
Altı
yapacaktır.
bin kişi deniyor yani
Yani
buraya
bu çok
gelecek
büyük
insan
büyük
sayısı.
sayılar, büyük metrekareler.
Yine Kızılbük örneğinden devam edecek olursak şöyle bir karşılaştırma yapmak mümkün. Simpaş Kızılbük, 1400 devre mülk, 260 villa ve 200 odalı bir otelden oluşuyor. Bu kadar böyle bir kentsel, bir uydu kent adeta yarattığımız zaman burada çok ciddi bir hizmet personeli olması lazım. Bunun da ön raporlarda 600 kişi olacağı öngörülüyor ama çok kolaylıkla 1000 kişiye kadar ulaşabileceği de tahmin ediliyor. Buna alt alta koyduğumuz zaman bu rakamları 6-7 bin kişilik bir nüfustan söz ediyor olacağız. İçmeler Mahallesi vardır hemen yanı başında. Marmaris'in en büyük tatil mahallelerinden biri. Aynı zamanda otel, turistik oteller merkezi. İçmelerin nüfusu 7 bin.
Yani yeni bir kent burada yaratılıyor
Tabii
resmen.
tabii.
Peki
Bir
ÇED
zaten
raporlaması falan yapılmadan mı gidiyor bu
nasıl
süreç?
yani? Evet.
ilk önce ÇED raporu gerekmiyor diye açıklama yapıldı. Buna Marmaris Kent Konseyi dava açtı idare mahkemesinde. Mahkeme ÇED gerekmiyor kararını iptal etti. Ama hızla şirket bir ÇED raporu hazırlattı. Çevre Bakanlığı'na sunuldu. Yani 3 ay 4 ay içinde böyle rekor süratte bakanlık da kabul etti bunu ve inşaat yeniden yasal olarak devam etmeye başladı.
ÇED raporuna
Şimdi
olumlu karar verildi yani, değil mi?
evet,
Kabul
ona
edildi,
da dava
olumlu dendi.
açıldı. Ona da dava açıldı. Fakat orada da biraz trajikomik bir süreç. Bütün inşaat ruhsatlarını veren Marmaris Belediye Başkanlığı da dava açıyor. ÇED olumlu kararına. Marmaris Belediyesi'nin davası İdare Mahkemesi'nde reddediliyor. Bunun üzerine Marmaris Kent Konseyi'nin çok daha sağlam hukuki gerekçelere dayanan davasını da mahkeme düşürüyor.
Ha.
Yani
Yani
böyle
hem
bir
ruhsatı veren hem de dava açan
aynı
belediyeyi
belediye
yönetim
belediye,
aynı
evet,
mı?
aynı belediye, aynı belediye.
Aynı
Yani
yönetim. Ama
orada
şimdi değişen değişti herhalde yönetim.
yönetim değişti ve bu bizim haberimizin ardından hızla bölgeye intikal edip "Aa, biz bunu hiç görmemiştik, böyle bir şey hayal etmiyorduk, bu korkunç bir şey, derhal inceleme başlatıyoruz" dendi. Şimdi bu
Nasıl
incelemeyi
görmemişler ama bu da çok ilginç, değil mi? Yani bu yıllardır devam eden bir inşaat projesi. Yani
biz Marmaris'ten
40 yıla yaklaşmış.
yani 40 yıl demeyelim de 30 yıldır orada bir beton yığını var. Şimdi korkunç bir hızla beton miktarı artıyor. Ya geçenlerde bir hesap yaptık bir inşaat mühendisi arkadaşımla, inşaatçı arkadaşım. Dedim ki kasaba buranın yıkımına karar verilsin. Dedi ki Ali dedi aman dedi korkunç bir maliyet dedi. Bak dedi yapmaya kalktığınız zaman dedi burası şu anda lüks bir inşaat. 1500 dolar metrekaresi dedi. Yıkmaya kalkarsanız 2000 dolar maliyetiniz olur dedi metrekaresinin. Yani şu anda orada korkunç bir kütle söz konusu. 500 bin ton beton dökülmüş durumda şu anda.
Yani
Yıllık
çevreye zararı verdi zaten. Bir de yıkıttığınız zaman yine o zarar yine artacak ve
yani
çok sıkışık bir dokuyla, yani böyle kütlelerden
maliyet çok
kullanan.
yüksek. Burada
Evet.
önemli olan şu belki de. Yani belediyeden ya burayı yıkın diye bir talepte bulunmak gerçekten çok zor. Aslında böyle bir yapı olmaması lazım Marmaris Körfezi'nin dibinde. O ayrı mesele ama pratikte çok zor. Ya, ama hiç olmazsa bu inşaat kütlesinin artık çevreye zarar vermemesini sağlamak lazım. Benzerlerine örnek olacak bir takım kısıtlamalar getirmek lazım. Yani Muğla kanalizasyon sistemi, Muğla demeyelim de buna Marmaris kanalizasyon sistemi, MUSKİ'nin sorumluluğu altında. Muski, ben sizin sıvı atınızı alamam diyor. Her görüş istendiğinde. Şirket ise şunu söylüyor. Muski'nin alması için elimizden gelen her şeyi yaparız. Ama eğer alamazsa kendi arıtma sistemimizi kurarız. En ileri arıtma sistemini kurarız. Bakın en ileri arıtma sistemi bile böyle 6-7 bin kişilik bir nüfus söz konusu olduğu zaman kabaca bir kişinin günlük sıvı atığı 200-250 litredir. Turistik tesis söz konusu olduğu zaman bunu 300-500 litre olarak hesaplanması gerektiğini söylüyor çevre mühendisleri. Böyle baktığınız zaman günlük 3000 metreküp sıvı atık demek bu.
Kirli su yani. Kirli su değil mi?
Evet,
Kullanılmış.
kirli su. Kirli su, kanalizasyon.
Evet.
3000 metreküp kanalizasyon. Siz bunun arıtmasını yapsanız bile, arıtma derken biyolojik arıtma yapacaksınız. Kimyasal atıklar ne olacak? Buradaki deterjan, mikroplastik, her türlü kimyevi madde, sabun, şampuan,
Güneş
yağ,
kremi.
güneş kremi her halükarda gidiyor büyük ölçüde ama mesela mutfak atıkları bunlar ne olacak? Biyolojik arıtma bunların hiçbirisini arıtmıyor. Bunların hepsi Marmaris Körfezi'ne gidecek. Derin su deşarjıyla. Yani başka yolu yok. Derin su deşarjı yapılacak. Körfez'in tam boğazında tesisin bulunduğu yer. 2010 yılında bir Marmaris Körfezi'nin kirliliği ile ilgili bir araştırma yapılmıştı. O araştırmada tam da Kızılbük'ün önünden bir dip su akıntısının Marmaris Körfezi'nin içine girdiğini tespit edilmiş durumda. Şimdi burada 6000 kişinin atığını siz denize vereceksiniz ve doğrudan gideceği yer İçmeler'deki otellerin önü. Şimdi
Evet.
burada bir mantıksızlık yok mu? Hiç
Evet.
olmazsa bunları kontrol altına alacak düzenlemeler yapılması
Ama
lazım.
bu tek proje değil ki şimdi siz bunu kontrol altına alalım diyorsunuz ama yani hani bu projeye ilişkin yani bu tek başına bir proje değil. Demin söylediniz bütün Muğla kıyıları dediniz. Yani Muğla'da bakacak olursak Muğla kıyılarında buna benzer çok sayıda proje var. Onlara gelecek nüfusu da böyle alt alta koyacak olursak kim bilir kaç binlik yani kaç tane kentsel alana benzer uydu kentler yaratılıyor acaba Muğla'da? Yani dehşetli bir şey karşımıza çıkacak. Ve bunların hepsi de siz de dediniz demin yani mevcut yasalar bir şekilde değiştiriliyor. İşte bu 2012 yılındaki korunan alanların tespit tescil onayına ilişkin yönetmelik yani orada değişti biliyorsunuz yani mevcut koruma kalkanları. Tanımları değiştirildi ve ona göre korunmuş alanlara değil mi yeni şeyler statüler getirildi ve inşaat kolaylaştırıldı. Yani bütün bunlar aslında işte tam da bu uydu kent dediğimiz bu tür 6000'lik şeylere izin veren düzenlemeler. Sit
Yani
alanlarının
bu
da dereceleri düzenlemelerin değişmesi düşürüldü.
gerekiyor.
Sit
Evet
alanlarının da
işte onu
dereceleri
diyorum.
düşürülmek isteniyor sürekli. Yani buna da ancak sivil toplum kuruluşları ses çıkarıyor, muhalefet ediyor, değil mi? Öylelikle bir şey olursa belki oluyor.
Zaten başka konuşan, itiraz eden insan yok, çevre yok. Yani çok enteresan bir şekilde Muğla'daki son yıllardaki önemli projelerde sivil toplum kuruluşları bile yeterince aktif olmadı. Kent konseyleri, mahalle konseyleri, çevreci gruplar. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Bodrum'da bu sit alanlarının statü değişikliklerinin düşürülmesiyle ilgili bir çalışma vardı. İşte 2016 yılında konuşmamızın başlangıcında söz ettik. O ortaya çıktığında baktık ki 500 bin dönüm alan Muğla sınırları içinde birinci derece doğal sit alanı olan 500 bin dönüm birinci dereceden ikinci ya da üçüncü dereceye yani kullanılabilir bölgeye dönüştürülme gayreti içinde. Çok ciddi protestolar yaşandı. Ben orada şunu gözlemledim. En büyük protesto Bodrum'daki o zamanlar böyle dostlar arasında çılgın kızlar olarak bilinen işte 35 60 yaş aralığında Bodrum'a yerleşmiş ya da Bodrum'da doğmuş, büyümüş, yaşamış kadınlar yapıyordu. En büyük protesto olanı. Bir sivil toplum örgütü değil.
Bireysel.
Evet, yani
Bir araya
ben
gelmişler.
çok şaşırdım. Evet, onlara çılgın kızlar deniyormuş meğerse Bodrum'da. Sonradan öğrendim bunu. Şeyden başlayın, gelen dosttan başlayın. Öyle bir ekol bu. Şimdi bugün Akbelen'de olsun, Bodrum'da, Bavgilya'da olsun, bu Marmaris'te, Körfez içindeki her türlü çevre konuları olsun. Karacasöğüt'te Muçev bir marina yapmak istiyor. Gökova'nın en güzel koylarından birinde. Orada olsun. Ben bakıyorum en büyük gürültüyü, en büyük muhalefeti bağımsız kadın çevreciler ortaya koyuyor. Ve bundan çok mutluyum. Tek umut bağladığım kesim de bu kesim.
Ama bunları çoğaltmak zorundayız, değil mi?
Evet.
Evet. Yani.
Belki de jandarmanın dipçiklerinden daha korunaklı olabiliyorlar. Bilemiyorum. Yani erkekleri nasıl koruyacağız bu şeyden tam bilemiyorum ama en büyük muhalefeti tek tek insanlar yapıyor.
Kızım
Ve
ama
kimse
siz bir şey
ha.
Şey söylediğiniz önemliydi bu için bu 5 Muğla'da genelde 550 bin dönüm birinci derece doğal sit alanı demişsiniz. Günübirlik tesisler adında betonlaşmaya açılıyor. Siz çalışmalarınızda betonlaşma şeyini de hesaplamışsınız aslında bütün buralar için. Sizin Mavi Yolculuk Rehberi bloguna girilip bu detaylara bakmak mümkün. Yani çok dehşetli bir şeyden bahsediyoruz. Dönüşümden, betonlaşma şeyinden değil mi? Gidişatından bahsediyoruz.
Evet.
Ve bunun durdurulabilmesi için de belki bu yönetmeliklerin değişmesi gerekiyor işte tekrardan.
Yönetmeliklerin değişmesinden çok uygulanması bence yeterli.
Evet.
Mesele biraz yönetmeliklerin herhangi bir koyda bir bina yapmaya da binayı yıkmaya da elverişli olması.
Evet. Ve
Bugün
Kızılbük'te
çoluğun,
böyle
evet
sonuçlarla
bu, bugün
karşılaştık.
soluğun idarenin ve yerel yönetimin yani mülki idare ve yerel yönetimin kanunları herkes için objektif bir şekilde uyguluyor olması. Yani bunu yapabilirsek, bu yapılabilirse aslında pek çok şey yeniden rayına girer.
Peki. Çok
Evet. teşekkür ederiz bunları anlattığınız için bize. Evet.
Görüşmek
Çok ben
üzere.
teşekkür ediyorum.
Teşekkürler. Evet, iyi
İyi
akşamlar.
akşamlar.